yemeklere, hazırlayarak özel yemek.
Hayatın Sesleri. Merhaba diyoruz Başkent'ten, işte birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz Hayatın Sesleri'ne. Feray Uz, Gülşen Ayvaz ve Meltem Afşar hazırladılar yine bugünkü Hayatın Sesleri'ni siz sevgili dinleyenlerimiz için. Cihan Aktepe ulaştırıyor yayını sizlere ve speakeriniz ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek bugün de siz sevgili dinleyenlerimizle birlikteyiz, birlikte olmak istiyoruz her zaman olduğu gibi. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 20 bir numaralı telefonlarımızı arayabilirsiniz Hayatın Sesleri'ne dahil olmak için program boyunca. hayatinsesleri@trt.net.tr yine bizlerle iletişime geçebileceğiniz elektronik posta adresimiz ve Hayatın Sesleri diye aradığınızda Facebook'ta, Twitter'da ve Instagram'da da bizleri bulmanız, programımıza ulaşmanız mümkün sevgili dinleyicilerimiz. Evet, Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki birlikteliğimizin her zaman olduğu gibi İlk müziğine kulak veriyoruz şimdi.
Beni anla.
Türkiye'de saatlerimiz 15.09'u gösteriyor sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Seslerindeki hemen stüdyo konuğumuzu siz sevgili dinleyenlerimizle tanıştıralım. Kadın sorunları odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole bizlerle birlikte. Merhabalar, hoş geldiniz.
Merhaba Nilgün Hanım, hoş bulduk.
Evet, bugün yogadan söz edeceğiz. Yoga anlamı itibariyle birleşmek, birleştirici olmak demek,
evet,
değil
evet.
mi?
Bir bütün olmak. Hani. Evet, aynen.
Ve işte yoganın o müthiş faydalarından söz edeceğiz dinleyicilerimize. Şimdi pek çok etkisi var tabii ki, onlardan söz edeceğiz ama nedir yoga? Herkesin yapabileceği bir şey midir acaba?
Biz hep şöyle diyoruz, bir bedene sahip olan herkesin yapabileceği bir şey yoga. En çok duyduğumuz şey, biz yoga hocaları olarak ama yeterince esnek değilim sorusu ifadesi geliyor.
Evet.
Halbuki bu şey gibi bir şey, Almanca kursuna başlayıp ama Almanca bilmiyorum demek gibi, evet, bir şey yani.
Evet. Yani yıllar geçtikçe esnenilecek çünkü evet, ayağı zaten başta evet, bulmak mümkün
tabii,
yogada.
Tabii. Kimse yani öyle durduk yerde öyle bir şey yapamıyor zaten. Yavaş yavaş zamanla oluyor, açılıyor beden, zamanla güçleniyor. Yoga, yani aslında yoga bir sistem. Ama biz burada fiziksel kısmından, yani postürlerden bahsediyor evet, olacağız. O yüzden hani onu biraz böyle kapsamı biraz daha dar olarak ifade ediyor olacağız. Bir asana sistemi, asana yoga pozu demek. Bir araya getirilmiş bir takım hareketlerden oluşan bir hareket sistemi diyebiliriz en temel ifadesiyle. Aynen dediğiniz gibi çok büyük faydaları var. Fiziksel faydalarını ilk evet, başta hissediyoruz. İlk şifası fiziksel hı-hı, faydalarla geliyor. İşte bu nasıl oluyor? Bedende o kadar aynı hareketleri yapıyoruz ki gün içerisinde. Yani işte ofisteyiz, oturuyoruz. İşte kollarımız belli hareketleri yapıyor. Bacaklarımız belli hareketleri yapıyor. Ama bedenimizin çok daha fazla bir hareket kapasitesi var aslında. Ve istiyoruz ki o kapasiteyi kullanabilelim.
Yogayla tüm bunları gerçekleştirebiliyoruz.
Yogayla tüm bunları gerçekleştiriyoruz.
O zaman günün sonunda mı yapmak daha uygun yoksa güne başlarken mi?
Yani bence ikisinin de çok büyük faydası var. Açıkçası ikisinin değerini de birbirinden ayıramıyorum ben Nilgün Hanım. Çünkü sabahları güne çok dinç, enerjik ve rahatlamış ve hazır başlatabiliyor yoga sizi. Akşamları yoğun bir günün sonundaysa sizi çok güzel dinlendiriyor ve rahatlatıyor.
Değil mi? Evet, evet. Ben tabii akşam etkisini evet, tercih edenlerdenim. Şimdi başlıca faydaları var dedik. Hmm. Nelerdir o faydalardan
şimdi
söz edelim birazcık?
İlk en kısa sürede hissedilecek fayda fiziksel faydaları. Şöyle ki az önce bahsettim ya, hı hı, işte bedende farklı hareket kabiliyetlerini sağlıyor ve bunları yapmaya başlıyoruz. Bu demektir ki bedenimizde kapalı olan, işte böyle hani eski sandık gibi düşünün, içeri tortulanmış bölgeler açılmaya başlıyor her şeyden önemlisi. Bu bölgeler açıldıkça oksijenlenmiş kan, lenf ve sinir sistemi rahatlıyor ve kişi öncelikle fiziksel bir rahatlık hissetmeye başlıyor.
Bundan, yani bedenimizin farkına varıyoruz. Bedensel tabii, farkındalıkla tabii, belki iç organlarımız da hareket
tabii,
ediyor.
Tabii tabii tabii. Yani yoga pozlarında özellikle biz şeylerden bahsederiz. Çevirme pozlarında, yani burgu pozları, twist hareketlerinde evet, dediğimiz. Özellikle o zaman iç organları sıkışır ve tekrar açılır ve kan pompalanır ve iç organlara da faydası sağlar. Hı hı. Kas ve eklem hareketleri ve faydalarının haricinde iç organlar da aynı şekilde faydalanıyor bundan.
Vücudumuzun her bölgesi eşit derecede etkileniyor aslında, değil mi?
Tabii tabii. Yani eğer dengeli bir yoga dersi yapıyorsanız, yani her bölgeye dokunan, ki genelde öyledir zaten, hı hı, her bölgeye dokunan bir ders yaptığınız sürece aynen, çok dengeli bir şekilde, merkezlenmiş bir şekilde çıkıyoruz derslerden.
Hı hı. Tabii gelişmekte olan gençlere de çok büyük faydaları var. Çünkü boy uzatma etkisinin olduğunu biliyorum ben. Doğru mudur?
Eminim vardır. Çünkü yaptığımız şey özellikle uzama, açma, genişletme ve köklenme aslında. Hı hı. Hep bunlara vurgu yapıyoruz. Hep istiyoruz ki omurların arası uzasın, omurga uzasın ki sinirler, kan dolaşımı rahatça hareket etsin bedende. Omurgayı uzatıp postürü düzelttikçe eminim ki boya da etkisi oluyordur.
Olacaktır. Şimdi tabii pek çok da çeşidi var herhalde. İşte klasik yoga var, hamileler için var, çocuklar için var, değil mi? Daha pek çok şeyini sayabiliriz herhalde çeşitlerini.
Çok doğum sonrası var. Yani hemen hemen her dönem için farklı yoga tarzları var. Hatha yoga dediğimiz şey bir şemsiye gibi düşünün. Hatha yoganın altında da farklı ekoller var. Genelde klasik, yani bugün yaptığımız modern ya da yaptığımız şey hatha yoga. Bir de kundalini yoga var. O daha farklı bir sistem.
Evet.
Ama dediğiniz gibi yani hayatın her dönemine etki edecek, her yaş dönemine de etki edecek bir yoga şekli, tipi var yani.
Var. Peki tek başına yapılabilir mi? Örneğin şimdi bizi dinleyen dinleyicilerimiz bizi dinlerken ya da işte güne başlarken, günü bitirirken yapabilirler mi?
Yapabilirler. Tavsiyemiz her zaman önce bir hocayla başlanması pek tabii ki. Ama yani bugün internette videolar çok fazla, yani çok oldukça fazla video var ulaşabilecekleri. İster online sistemlerden, ister DVD, CD alarak yapabilecekleri çok şey var. Ama istiyoruz ki biz bir hani ders ortamında bir hocayla önce bir sürede olsa çalışılsın. Yapılabilecek düzeltmeleri hoca görsün ve gerekli müdahaleyi yapabilsin. Zaten aslında yoga hocasının amacı öğrencinin kendi pratiğini yapabilecek seviyeye getirmektir.
Getirmek, evet. Peki tehlikeli bir yanı var mıdır? Diğer sporları yaparken ki karşılaştığımız tehlikeler.
Yani
gibi.
Yoga sakatlanmaları tabii ki oluyor. Hiç olamaz demiyorum. Ama bu işte kişinin kendi beden farkındalığıyla da çok alakalı. Ya da kendi sınırlarını bilmemekle de çok alakalı. Ya da çok deneyimli olmayan ve egosu ve hırsları daha yüksek bir yoga hocasıyla karşılaşma ve sizi daha sınırların ötesine itme ihtimalinden de bunlar kaynaklanabilir. Hem sizin kendi beden farkındalığınız ve sınırlarınızı ne kadar bilip bilmediğinizle ilgili, hem de yoga hocasıyla da ilgili.
Evet.
Tabii.
Şimdi tedavi edici özelliği var dedik. Özellikle insanları sakinleştirmek, daha dingin hale getirmek adına, değil mi?
Aynen öyle. Tedavi edici özelliği özellikle yoga terapi derslerinde de çok bulunabiliyor. Yani aslında her yoga terapidir aslında. Ama yoga terapi olarak ayrılan isimle özel dersler de vardır.
O dersi yogadan ayıran nedir? Yoga terapi?
O da yoga. Hı-hı. Yani aslında orada da yoga var. Yani hep tabii ki yani yoga. Sadece daha belli bölgelere daha fazla odaklanan, işte boyun fıtığı, bel fıtığı,
skolyoz. O tür ağrıları olanların.
Evet. Yani çünkü yoga hocalığı tek bir eğitimle sonuçlanan bir şey değil. O çok daha uzun soluklu bir yolculuk. Bazı hocalar belli rahatsızlıklar üzerinde uzmanlaşmayı tercih edebiliyorlar. Evet. Ve temel yoga hocalık eğitiminin üzerine yoga terapi alabiliyorlar. Ve rahatsızlıkları öğreniyorlar, bunun bedendeki etkilerini. Öğrencilerini ona göre yönlendiriyorlar derslerinde.
Ne güzel. Peki başlar başlamaz etkilerini görebiliyor muyuz?
Tabii. Yani ilk derste bile... bugün sorun işte ilk bir kez derse girmiş bir insana bile ilk dersten çıktığında çok daha böyle sakinlenmiş, merkezlenmiş, köklenmiş hissederek çıkar.
Evet. Özellikle okul sonrası ve iş sonrası değil mi? İnsanları kesinlikle çok daha rahatlatan, öğrencilerin de çok tercih ettiği ya da edeceği bir sistem olmalı herhalde.
Evet. Yani çok her yaştan kişiler oluyor derslerimizde. Harika bir şey. Erkekler biraz daha az oluyor sınıflarda. ama o popülasyon da artıyor yani.
Evet. Stresle de aslında baş etmenin yöntemlerinden çok, biri evet. diyebiliriz herhalde,
evet,
değil mi?
Evet. Aynen öyle.
Peki zihnimizi nasıl dinlendiriyor acaba? Mesela uykusuzluğa da çok iyi geldiğini söyleyebiliriz herhalde. Uykuların da düzenlenmesinde etken.
Evet. Bununla ilgili çok fazla geri bildirim alıyoruz. Evet. Aynı şekilde. Strese etkisi şu şekilde aslında. Yogayı diğer sporlardan ayıran, örneğin işte esneme egzersizlerinden ayıran en önemli şey nefes farkındalığı aslında. Ve hocanın bedendeki hislere öğrenciyi yönlendiriyor olması. Yani bedenimizin o kadar kopuk yaşıyoruz ki aslında günlük hayatın koşturmacası içerisinde.
Nerede nefes alıp nerede verdiğimizi bilmiyoruz aslında.
Aynen.
Nefes kontrolü diyebilir miyiz o anlamda
yani
peki?
Yani kontrol etmek istemiyoruz aslında. Kontrolünden öte farkındalığı demek daha doğru bir ifade olur. Çünkü nefes aslında bizi şu anki ana bağlayan en büyük çapamız deriz. Yani şu an olan ve her zaman olmaya devam eden şeydir nefes. Ve zihni biraz diğer konulardan uzaklaştırıp da nefese odaklandığımızda zaten zihin ister istemez bir rahatlıyor o kendi kafasının içerisindeki koşturmacadan evet. uzaklaşıp.
Yoga yaparken nefes tekniklerini de öğreniyoruz ki bunun faydalarını da başlar başlamaz görebiliyoruz aynen aslında öyle. Yogaya değil
aynen
mi?
Öyle.
Peki şimdi zayıflamaya da etkisi var mı diye sorursam?
bu soru hep geliyor. dolaylı etkisi oluyor. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bazı yoga tarzları çok yoğun. Çok ciddi bir fiziksel kondisyonu ve aktiviteyi gerektiren yoga tarzları olabiliyor. Onları yaptığınızda illaki beden forma giriyor ama aslında dolaylı olarak şöyle bir etkisi oluyor. Hani dedik ya bir farkındalık sağlamaya başlıyoruz bedende. Bedenle ilişki kurmaya, bedeni dinlemeye başlıyoruz. Ve akşam buzdolabını açıp da bir şeyler atıştırmak istediğimizde gerçekten aç mıyız? Ve o buzdolabını açıyoruz yoksa üzgün ve mutsuz muyuz? O buzdolabını açıp yemek istiyoruz. Onun evet. farkına daha fazla varmaya başlıyor insan. Ve böylelikle dolaylı yoldan etkiliyor.
Şimdi hani açıp yiyelim mi yemeyelim mi kısmına gelince tabii ki doğru nefes en önemlisi dedik ama beslenmenin de çok büyük önemi var yani, galiba. Muhakkak. Bunu da düzenlemeyi öğreniyoruz yogada galiba.
Muhakkak tabii mi? Çünkü bedensel ihtiyaçlarını fark ediyor insan her Hı-hı. şeyden önemlisi.
Evet.
Hani o işte şuursuzca düşünmeden ezbere yaptığımız hareketlerden uzaklaşıyoruz. Ve tabii ki daha bilinçli seçimler yapmaya itiyor bu sistem.
Evet. Dolayısıyla peki beslenmede nelere dikkat etmemiz gerekiyor yoga yaparken ya da yoga öncesinde sonrasında yememiz içmemiz gereken gıdalar var
yani
mıdır?
Yani yoga öncesinde mutlaka hafif şeyler yenmesini tavsiye ediyorum. Yogaya derse girmeden hemen yarım saat önce işte koca bir İskender yiyip derse girmek oldukça rahatsız edecektir öğrenciyi derste. Daha hafif şeyler atıştırmak her zaman iyi. Daha işte yeşil yapraklı sebzeler, bol meyve ve benzeri şeyler. Dersten çıktıktan sonra da yine zaten aynı şekilde yine yumuşak bir geçiş yapmak en iyisi.
O zaman ders öncesi ve sonrası bir şey yemiyorsunuz.
yani yiyorsunuz da.
Evet. Ama işte o farkındalıkla evet. yemek bile evet. istemiyor insan. Ve tabii, tabii ki tüm bunları yaparken vücutta kavraklık. Kıvraklık ve esneklik de artıyor
tabii,
galiba
tabii,
değil mi?
Tabii ister istemez yani o oluyor. Evet.
evet. Peki dinleyicilerimize buradan tavsiye edebileceğiniz şeyler var mı? O uykularını düzene sokmaları adına, sabahları yorgun uyanmama adına ya da yorgun uyandılarsa güne daha zinde başlamaları adına önerebileceğimiz şeyler var mı?
Tabii var. Bence yatmadan önce kısa bir sürede olsa meditasyon yapmak çok faydalı olur.
Nasıl yapacağız? Örnek verebilir miyiz
dinleyicilerimize? Şöyle yani meditasyon yaparken böyle gözleri kapatıp herhangi bir yere gittiğimiz bir uygulama değil bu. Tamamen anın farkındalığına varma ve hani bir merkezlenme hali. Bunu otururken yapabilirler, yatarken yapabilirler. Yatarken yaparlarsa büyük ihtimalle uyuyakalacaklar, onu bilsinler. Daha çok uzun bir omurgayla, aktif ve dik bir omurla oturup rahat ettikleri bir pozisyon. Bu sandalyede olabilir, bağdaş grupta oturabilirler. Nasıl rahat ediyorlarsa, sırtları ağrıyorsa duvara yaslanabilirler. İster gözler kapalı, isterse gözler açık ama bir noktada yumuşak bakışlarla, gözler etrafta çok dolaşmadan... Önce sadece nefeslerinin farkına varmaya başlamak. Yani burnumdan nefesimi alıyorum, boşalıyor, alıyorum, boşalıyor ve nefesler yumuşak mı akıyor, ben mi itip çekiyorum? Herhangi bir şey değiştirmeye çalışmadan önce sadece nefesin farkına varmak. Sonra da nefesin burundan girdiğinde örneğin yarattığı ısıyı, çıkarken yarattığı ısıyı fark ederek, zihni biraz daha bu bölgeye toparlayarak ve bu arada zihin, arada başka şeyler düşünmeye başlayacak. Bu çok normal. Amacımız onları durdurmak değil. Evet, bir takım düşünceler geliyor ama geçiyorlar. Yani biz onlarla ilgili fikir yürütmek yerine evet şu anda bunu düşündüm ve geçti. Tekrar davet ediyoruz zihni nefese.
En önemli şey nefes diyoruz
evet,
yani
evet,
değil mi?
Evet,
ve farkındalık.
Evet, o çok çok güzel ve kilit bir başlangıç olabilir. Sabahları da benim örneğin en çok yapmayı sevdiğim şey bütün gece uyuyoruz ve beden kapanıyor hareketsizlikten dolayı. Sabahları şöyle bir dört ayağa gelip omurgayı biraz hareketlendirmek, işte kolları biraz nefes alıp yukarı aşağı doğru indirmek. biraz sağa sola dönmek. Yani bunlar bile aslında bedeni
vücudumuzu
biraz...
Vücudumuzu da uyandırmak tabii, aslında tabii, tabii. Değil mi?
Çünkü biz bütün gece hareketsizken dokular birbirine yapışıyor. Ve o hani sabahki o esneme halimiz falan hep o dokuları açma ihtiyacımızdan kaynaklanıyor aslında. Biraz o bedene yardımcı olmak sabahları güne daha rahat başlamayı sağlar.
Ne güzel. Peki yoga yapmak kas yapar mı?
Yapar.
Yapar.
Hı-hı, yapar. Hı. Ama hani o gördüğünüz o hani ne denir ona six pack hani o böyle o karın kasları o kadar yoğun olmuyor ama çok güçlü bir merkez bölgeniz oluyor. Hı-hı. Aynı zamanda kol kaslarınız da güçlenir ama dediğim gibi ağırlık çalışarak yapılan kaslar kadar yoğun ve büyük değiller.
Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Dinleyicilerimizi bu konuda bilgilendirdiğiniz için hem sabahları hem akşamları neler yapmalarını da söylediğiniz bizlerle bilgilerinizi paylaştığınız için sağ olun, var olun. Yine birlikte olmak dileğiyle diyelim.
Rica ederim, sağ olun.
Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, kadın sorunları odaklı çalışan bitkisel tıp eğiticisi Sayın Gizem Onay Kole stüdyo konuğumuzdu. Teşekkür ediyoruz kendisine ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz.
Aşk kaç büyümden, aşk dön ölümden, aşk bir sebepten, gel gir dünyama.
...15.28 Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz... ...Hayatın Sesleri Başkent'ten... ...TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından... ...Memleketim FM ortak yayınıyla devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, 9 Eylül Üniversitesi Geleneksel Türk Sanatları Bölümü mezunu, Yozgat'ın Sorgun ilçesinde çömlek ustası olan Ömer Paşa Buner, okulları tek tek gezerek çocuklara çamura şekil vermeyi öğretiyor. Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak çalışan Paşa Buner, Nevşehir'den getirdiği çamuru çocuklara götürerek onlarla çeşitli objeler üretiyor. Şimdi Paşa Buner telefon hattımızın diğer ucunda çömlek ustası Sayın Ömer Paşa Buner'e hayatın seslerine hoş geldiniz diyoruz. Merhabalar.
Merhaba.
Evet, ne güzel bir çalışmaya imza atmışsınız. Öğrencileri çamurla tanıştırıyorsunuz. Çocukların el becerileri için gerçekten çok önemli bir çalışma bu. Nasıl başladınız çalışmaya? Bize biraz bilgi verir misiniz lütfen?
Ben yüksek lisans tez konusu olarak kendimi Ankara'daki son çömlek atölyesi olan Mogan Çömlek'te Gölbaşı'ndaki atölyeyi seçmiştim. Orada bu işi öğrendim 2-3 sene içerisinde. Daha sonra Sorgun'da bir bilim projesi vardı. TÜBİTAK bilim projesi. Ona katıldım. Bir asker arkadaşım vardı burada öğretmen. Onun vasıtası aracılığıyla. Sonradan beni Halk Eğitim Merkezi Müdürü görmüş. Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürü. Gel bizimle çalış dedi. Ben de burada çalışmaya başladım. İşte kafalarındaki fikir üretim yapmak ve okulları dolaşıp okul dolaşarak çocuklara çömlek yaptırmaktı. Ve işte buna başladık.
Şimdi, sadece Yozgat ve çevresindeki okulları mı dolaşıyorsunuz?
Şimdilik böyle. Şimdilik evet. Böyle. Hı-hı. Ben daha önceden bu işi başka yerlerde de yapmıştım. Ankara'da da yapmıştım.
Evet.
Şimdilik peki, böyle. Şimdilik sadece Yozgat'ta.
Evet, çok güzel. Hangi yaş çocuklara, tüm sınıflara giriyor musunuz? Hangi yaş çocuklara eğitim veriyorsunuz?
İlkokul, ortaokul.
İlkokul
ve ortaokul. Bazen anaokulu.
Hı hı. Evet. Çocukların el becerilerini geliştirmeleri açısından gerçekten çok önemli. Evet. Çocuklar nasıl karşılıyorlar? Onların ilgisi nasıl?
Çocuk, yani inanılmaz bir talep var. Yani çok hevesliler, çok istekliler.
En sevdikleri ders olmuştur herhalde, değil mi?
Evet, evet. Beni görüyorlar okulun girişinde, sarılıyorlar bana. Hoş geldin. 3A ne zaman yapacak, 4B ne zaman yapacak, 1C ne zaman yapacak, bana sürekli sorular, bitmeyen sorular. Yani çok hevesliler.
Evet. Çamuru Nevşehir'den getirdiğinizi söyledim ben.
Evet, çamuru Nevşehir'den getirdiniz. Evet, aslında burada da denemeler yaptık. Burada da tuğla fabrikaları var. Ama buradaki çamur çok keyifli değil. Özellikle çocuklar için çok keyifli değil. Zor bir çamur. O yüzden daha kolay bir çamur Nevşehir'den getiriyoruz. Zaten burası yakın. 2 saatte gidiyoruz. Avanos'tan alıp geliyoruz.
Evet. Neler üretiyorlar çocuklar ya da siz neler öğretiyorsunuz?
Aslında burada yani çocukların çamura dokunmasını sağlamak, kirlenmelerini sağlamak biraz. O az da olsa bir üretmenin hazını yaşamalarını sağlamak. Yani çocuklar genelde testi yapmak istiyorlar. İşte kalpli vazo yapıyorlar, kalpli çanak yapıyorlar, yıldızlı çanak yapıyorlar. Tabii bunlar benim anımda aklıma gelen modeller. Orada görüyor çocuklar, istediklerini beğeniyorlar. Ve şunu yapacağım ben diyorlar. Oturuyorlar başına. Onu yapıyorlar bir şekilde.
Evet. Kız çocukları mı daha yatkın, erkek çocukları mı?
Yani kızlar daha istekli.
Kızlar daha istekli.
Kızlar evet. Daha istekli.
Peki. Halk Eğitim Merkezi'nde neler yapıyorsunuz? Orada da öğreticiliğiniz var.
Evet.
Kimler katılıyor oradaki çalışmalarınıza?
Halk Eğitim Merkezi'nde yetişkinlere yönelik kurslarım var. Burada yetişkinlerle beraber kurslar yapıyoruz. İşte seramik teknikleri var. Plaka tekniği, sucuk tekniği, elle şekillendirme tekniği. Bu tarz teknikleri öğretiyorum. Onun yanında fen lisesine gidiyorum haftada 2 gün. Fen lisesinde burada bir fen lisesi var ve fen lisesinin yurdu var, kız yurdu var. Onlar etkinlik istemiş. Haftada 2 gün oraya gidiyorum. Orada onlarla bir şeyler yapıyorum. Böyle.
Evet.
Biraz da amacımız şu. Burada Sorgun Halk Eğitim Merkezi'nde çini üretimi yapılıyor. Bezeme yapılıyor. Sıraltı bezeme yapılıyor. Aslında amaç burada altyapıyı da yapmak. Çamuru şekillendirmek. Sonra şekillendirilen çamuru pişirip üstüne çini bezemesini yapmak.
Evet.
Böyle bir amacımız var.
Ne güzel. Okullarda yaptığınız o zaman tüm çömlekleri merkeze mi getiriyorsunuz?
Onları pişirme şansımız olmuyor. Çünkü binlerce çocuk hangisi yani çok karışacağı için onları pişirme şansımız olmuyor.
Sadece Halk Eğitim Merkezi'ndeki çalışmalarınızı mı pişirebiliyorsunuz?
Evet. Evet. Okullardaki, çünkü öyle bir şansımız yok. Gerçekten Şöyle söyleyeyim, ben şimdiye kadar yani 2000 çocukla çalışmışımdır. Yani onların hepsini tek tek pişirip hepsini teker teker geri
zor bırakıp, elbette. Yani, tabii ki.
Yani biraz zor.
Evet, tabii
ben
ki.
De aslında ben onu çok istiyorum. Yani çamurdan biçimlendirip pişmiş hallerini ellerine koyup onu 20 yıl sonra ben bunu ilkokulda yapmıştım demelerini çok istiyorum ama işte imkanlar el vermiyor.
Evet, belki içlerinden en iyi örnekler seçilerek, belki düzenleyeceğiniz yarışmalarla içlerinden en iyileri seçilerek böyle bir çalışma çocukların evlerinde yıllar sonra kendilerine ait görebilecekleri bir çalışma olabilir.
Ama bana çok adil gelmiyor. Düşünsenize 100 tane çocuk var. Şanslı 2 tanesi pişiriyor.
Evet, doğru yani söylüyorsunuz. Doğru söylüyorsunuz. Konu çocuk olunca insan hiçbir anlamda kıyamıyor onlara, değil mi? Peki evet, hedefleriniz evet. Doğrultusunda neler var? Sadece Yozgat dışına çıkmak, örneğin Türkiye'deki diğer çocukları da çamurla tanıştırmak, çeşitli objeler üretmelerini sağlamak var mı?
Aslında daha önceden yaptım başka yerlerde. Zonguldak'ta yapmıştım. Farklı farklı yerlerde yapmıştım. İşte özellikle Çömlek Atölyesi'ni, Ankara'nın son Çömlek Atölyesi. Bunun üstüne basa basa söylüyorum. Çünkü orası da kapandıktan sonra Ankara'da, koca Ankara'da çömlekçilik bitiyor. Anaokullarından çocuklar geliyor, bilenler geliyor. Çok sapa bir yerde kalıyor. Gölbaşı'nın Veli İmmetli Köyü'nde. Yani farklı yerlerde yaptım. Ben bunu elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum aslında. Bu bana gerçekten keyif veriyor. Çocuklarla çalışmak çok büyük keyif. Yani ben nerede olsa yaparım bunu. İmkanlar şimdilik yani Sorgun'da, Yozgat'ta burada yapıyorum ama Hakkari'de böyle bir fırsat olursa orada da yaparım. İşte Mars'ta böyle bir fırsat olursa orada da yaparım. Yani ben her yerde yapabilirim bunu.
Evet. Öyle söyleyeyim. Ne güzel, bir geleneği sürdürmek hem çok önemli, hem o geleneği çocuklarla tanıştırmak hem de çocukların el becerilerine inanılmaz katkı sağlayacak objeler üretmelerini de sağlamak gerçekten çok hoş, çok güzel olsa gerek. Size bu çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz Sayın Ömer Paşabuner. Söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Yozgat Sorgun'a uzandık telefonla. Çömlek ustası Sayın Ömer Paşabuner telefon konuğumuzdu. Kendisine teşekkür ediyor ve Hayatın Sesleri'nde yine müzik diyoruz.
Yalnızlık hatası hemen dönüverdi başım. Yanlış kapı çalmışım, karşıma çıkana bağlanmışım. Bir yandı bir söndü, geçti yolumdan. Bir gün geldi ne kül kaldı ne de duman. Ben kendim kuracağım cenneti aşklarımdan. Alamam ki mutluluğu başkalarından. Her bir zevki bin derde sardı ekledi yıllar. Yaşamak ölmekten beter. Her gecenin bir sabahı var. Bir yanar bir söner geçer yolundan. Bir gün gelir ne kül kalır ne de duman. Sen kendini kuracaksın cenneti aşklarından. Çalamazsın mutluluğu başkalarından. Açıp da yalvarmıyor ne de kurbanlar ada. Yetişmiyor bir ömür ermek için tek bir murada. Bir yanar bir söner geçer yolundan. Bir gün gelir ne kül kalır ne de duman. Sen kendini kuracaksın. Çalamazsın cenneti aşklarından, çalamazsın mutluluğu başkalarından. Ağlamazsın mutluluğu, çalamazsın.
Sözcükler. Köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu Atay'la birlikteyiz. Merhabalar.
Merhabalar.
Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Evet, malum bu. Artık bahar geldi, çiçekler açmaya başladı. Biz de çiçek deyince edebiyatımızda özellikle klasik Türk şiirinde çiçeklerden söz edelim istedik. Evet. Gerçekten duyguların dili olmuş aslında çiçekler edebiyatımıza konu olurken, değil mi?
Evet, aslında ağırlıklı klasik Türk edebiyatında, yani divan edebiyatında kendilerini gösteriyorlar. Ama edebiyatın genelinde zaten çiçekler çok etkileyici. Çünkü bahar başlı başına şairleri ve yazarları etkileyen bir mevsim olduğu için bahar ve çiçekler üzerine yazılmış, çizilmiş çok fazla şey var. Konu çok geniş, o yüzden biz biraz çerçevelemeye çalıştık.
Evet.
Ve çiçekler üzerinden gidelim bakalım nerelerde varlar diye, öyle bakacağız. Ama önce hemen bir bahsetmek isterim. Çiçekler ne zaman, yani neden divan edebiyatında birdenbire kendilerini göstermişler? Çünkü gerçekten öyle. Divan edebiyatında özellikle 16. yüzyılda çiçekleri çok görüyoruz. Çünkü o dönem çiçekçilik çok gelişkin, bahçecilik çok gelişkin. Bahçeler çok sosyal hayatta yerini almış ve çiçek yetiştiriciliği çok gelişmiş. Örneğin laleden sonra Avrupa'ya yayılan ikinci bir çiçeğimiz var bizim. Çok adı bilinmiyor, sümbül.
Evet.
Lale Hollanda'da... Osmanlı'daki lale devrinin gelişkinliği ve Osmanlı'nın laleyi başka ülkelere göndermesi, ihraç etmesinin ardından bildiğiniz üzere Hollanda'da lale borsası kuruluyor ve lale zenginleri var Hollanda'da. Ancak lalelerde görülen bir rahatsızlık, bir tür hastalık sonucu lale borsası ve lale zenginleri ciddi kayıplara uğruyorlar. O dönem mesela sümbül ihraç etmişiz. Sümbülü pek sahiplenmiyoruz niyeyse. Oysa sümbül de lalenin ardından hem çok para kazandırmış hem de çok sembol olmuş bir çiçek. Laleden başladım. Çünkü lale ilginç Osmanlı sembolü olabilecek kadar güçlü bir çiçek. Kanuni Sultan Süleyman'ın döneminde Şeyhülislamlık görevi yapmış Ebu Suud Efendi tarafından yetiştirilmiş. Bugün bizim bildiğimiz laleler. Seralarda yetiştirilmiş ve her birine ayrı bir isim verilmiş. Biz bugün hepsine lale diyoruz ama divan edebiyatına bakarsanız 20'den fazla isimleri var. Her bir cinsi, işte efendim beyaz üstüne kırmızı hareleri olan lalelerin isimleri ayrı. Tamamen beyaz olup yaprağının kenarında mavimsi bir çizgisi olanların isimleri ayrı. Her cinsinin ayrı yetiştirilmesinden de doğan isimleri var. Divan edebiyatında öyle yer alıyorlar ama edebiyatımız tabii ki kaçınılmaz çiçeği gül.
Evet.
Gülden bahsediyoruz.
Lale, sümbül, menekşe, gül aslında,
evet,
değil
mi? Gül en çok sembole karşılık gelen, çünkü İslam açısından da bir sembol gül. Hazreti Muhammed'in terinin kokusunun gül olduğuna dair bir inanış ve bir yaşayış var. Manen öyle kabul ediliyor. Dolayısıyla peygamberle irtibatı olanların da gül kokusuyla ayrı bir tanışıklığı olduğu söyleniyor. Dolayısıyla gül kokusu bir kere tasavvuf edebiyatında ve divan edebiyatında, örneğin peygambere övgüler yazılan şiirlerde, kasidelerde, natta kesinlikle dile getirilmesi gereken bir çiçek. Grafikleri yapılmış, bu konuda yapılmış çok çalışma var. Örneğin divan edebiyatında çiçekler üzerine kullanım grafikleri yapılmış. Gül açık ara önde. Yani hani grafiklerde de görüyorsunuz zaten. Devasa bir sütun şeklinde yükseliyor gül. Ona en yakın olan lale onun yamacında küçücük bir çizgi olarak kalabilmiş. Gül gerçekten çok kullanılmış. Hem İslam açısından bir anlamı olduğu için hem de sevgiliye çok yakıştırıldığı için.
Evet. Aslında hem sevgilidir güller, çiçekler, hem nazlıdır, hem tazedir. Değil mi? Hep evet. Böyle ifade edilir
sevgilinin
şiirlerde.
Sevgilinin yanağı ve dudağına çok benzetilmiş. Gül yaprağının inceliği ve zarifliği renginin
kırmızılığı
ve aslında gülün çeşitli olgunluk evrelerinde renginin değişik olması. Örneğin kırmızı güller de tek yek bir kırmızı değiller. Gonca halinden işte açılan o olgun gül haline kadar değişik renklere de sahip olabiliyorlar. Buradan yola çıkarak benzetmeler yapılmış. En çok kadehe lale ile birlikte şarap kadehine çok benzetiliyor. Tabii söylemek gerek, hemen bahsedelim ondan. Ben bu program için çalışırken haberdar oldum. Biliyordum ama bu kadar detaylı bir isimle anıldığını bilmiyordum. Güller üzerinden gül demetleri oluşturularak yazılmış mektuplar var. 1700'lerde İstanbul'da yaşamış Lady Montagu isimli bir hanımefendi. Türkler mürekkep kullanmadan küfür, azar, sevgi, dostluk, hatta havadisle dolu mektuplar gönderiyorlar çiçek buketleriyle birbirlerine diyor. Bunlara selam demetleri adı verilirmiş ve içinde bulunan çiçeklerin yani sayısı, şekli, hangi evrede olduğu, örneğin işte gonca mı yoksa açılmış mı yoksa işte boynu bükük mü
güllerin
vesaire
dili
göre.
Aslında.
Kesinlikle güllerin dili, selam demetleri hazırlanırmış. Çünkü sosyal olarak erkeklerle kadınların aslında çok açıktan bugünkü gibi herhangi bir duyguyu ya da düşünceyi dile getirmeleri mümkün değil.
Hı
hı. Bazen ısrarlı ilgiyle karşılaşan insanların da nasıl bir zarafettir? Çiçek demetiyle cevap vermesi beklenirmiş. Biz bazen sosyal hayatta hakikaten ne kadar kabalaşabildiğimizi ya da çok duygu durumunu ifade etmeyen ya da kabaca ifade eden şeylere alıştığımızı fark edemeyebiliyoruz. Ama nasıl bir zarafettir ki belli bir dönemde hoşnutsuzluğu bile çiçek demetiyle ifade edebilecek bir dile
sahibiz.
Entelektüel bir kime sahip.
Aslında özrümüzü de o güllerle dilemez miyiz?
Evet, bugün değil hala mi? Bu selam demetlerinin bir devamı olarak
evet.
Aslında belli bir durumda özür dilemek ya da hayır dilemek üzere ya da geçmiş olsun
evet.
Demek üzere.
Ama örneğin, onun renklerinin de dilleri var galiba.
Evet, evet.
Örneğin geçerli. Sarı güller senin için sarardım soldum anlamına da geliyor ama hastaya da gitmiyor bir
evet,
dönem değil
evet.
Mi?
Sarı güller biraz zorlu güller açısından bakacağız. Olursak hemen söyleyelim, belki dinleyicilerimiz arasında ilgilenenler vardır. Bununla ilgili epey yapılmış çalışma var. Güller genel anlamda sayıları ve biraz önce söylediğimiz gibi olgunluk seviyelerine göre anlam taşıyorlar.
Bir kere tek olur.
Sayıları evet tek sayı olması gerektiği söyleniyor ama tek bir tane beyaz olgun gül, örneğin 1700'lerdeki gülleri, çiçeklerin diline göre, şu selam demetlerine göre anlamlandırırsak, tek bir tane beyaz gül korkuyu, kaybetme korkusunu işaret edermiş. O yüzden tek bir tane beyaz gül gittiğinde, örneğin size geliyorsa, sizin neden korktuğunu biliyor olmanız ya da düşünmeniz lazım. Bu bir korku, kaybetme korkusu ifadesi.
Peki ben nefret anlamı için içerdiğini bilirim. Var mı öyle bir şey?
Zaman zaman var ama zambaklarda çok var. Zambak özellikle zamban renkleri değişirmiş. Şu anda o kadar zambağa sahip miyiz bilmiyorum aslında edinmek istesek. Ama zambakta var. Ölüm ya da öfkeye karşılık geliyor. Reddetme çiçeği olarak anılmış. Yine beyaz güllerin içerisinde mesela eğer birden çok beyaz gülden bahsediyorsak o zaman anlamları değişiyor. Birden çok beyaz gül sadakat anlamına geliyor.
Saflık,
sayıları
aynı zamanda
önemli.
Evet.
Yine işte kırmızı gülü tahmin etmek çok zor değil. İşte istek, büyük bir heyecan. Mercan rengi gül aslında bizde bugün hiç karşılaştığımızı sanmıyorum. Belki çiçek kültürümüz zayıf. Ama o dönemde çok büyük bir adım. Yani birine mercan rengi gül vermek, özellikle tek bir gül vermek açıktan hani bir evlenme teklifi, bir izdivaç teklifi gibi kabul ediliyor ve en ileri aşaması, hani biraz şehveti de içeren bir ifade. Bugün mercan rengi gül yok ama pembe gül var. Pembe gül minnettarlığın ifadesiymiş Selam Demetleri içerisinde. Eğer sarı güller demet halindeyse özgürlük, yani bir tür bağımsızlık, bununla ilgim yok demek. Karanfil yine, örneğin karanfilin bir özelliği var. Erkeklere gönderilen çiçeklerden karanfil ve gül kadına gönderildiğinde güzelsin demek ama karanfiller bir erkeğe gönderildiğinde yakışıklısın. Hani görünüşünle cezbediyorsun.
Erkeğe çiçek gönderilmez derler. Demek ki gönderiliyormuş.
Selam Demetlerinde, Selam Demetlerinde kadınların, özellikle kadınların ve erkeklerin adına düzenlenen çiçeklerin özellikleri var. Yani Selam Demeti'nin üzerinde bir örneğin kumaş, kurdele ya da işte bir tül olup olmaması. Hani şimdiki gibi böyle bu kadar çok kırtasiye, kağıt vesaireyle süslenmiyor. Evet. Doğal olarak kumaşlarla süslenebiliyor. Eğer süslenecekse onlar da önemli. Yine çiçeklerin arasında karşılaştığınızda şaşılacak şeylerden biri sümbül özellikle. Sümbül oyun oynuyorum demekmiş. Oyna, yani hani biraz bizim bugünkü flörte karşılık gelebilecek. Hani bu oyunu devam ettirmek ister misin? Ciddiye alma çiçeği ilginçtir. Çok kullanılmıyor. Yani sümbül bugün hiç öyle bir anlam taşımıyor bence. Nergis yine saygı, kibarlık gibi karşılıkları var. Uzaklık gösteren beyaz karanfil, eğer bir hanım bir beyefendiye beyaz karanfil gönderirse, ne kadar cazip olursan ol seninle ilgilenmiyorum, benimle arana mesafe koy demekmiş. Selam Demetleri içinde.
Peki bu dil nereden geliyor acaba? Yani aslında nasıl sahip olmuşuz bu dil?
Bu dil işte çiçekçilik ve bahçecilik konusunda Osmanlı dönemindeki gösterilebilen özene bağlı. Yani ciddi bir bahçecilik var. Her şeyden önce bahçe, Avrupa bahçelerinden farklı olarak Osmanlı bahçeleri içinde gezinilen, yaşanılan yerler. Hani biraz da hava koşullarından dolayı Avrupa bahçeleri daha çok, filmlerden de dinleyicilerimiz hemen hatırlayabilir, yukarıdan baktığınızda güzel görünen peyzajlara sahiptir ama Osmanlı bahçesi içinde gezinilen bahçeler. Ve tabii divan edebiyatında da çiçeklerin ayrı bir yeri var. Çiçekler sembolik olarak çok kullanılıyorlar.
Evet. Hollanda'dan bir dinleyicimiz aramış bu arada. Hollanda'da eskiden laleye tulip değil Türk derlermiş. Bu sonradan değişerek tulip olmuş.
Evet. Lale demiş. Bizde olgun. Seyircimize selamlar buradan. Teşekkür ederiz katkısı için. Lale bizde aslında biraz daha görünür hale gelmiş ama bize gelişi ilginçtir. Yani edebiyatımıza girişi Mevlana sayesinde. İlk kaynak Mevlana Celaleddin Rumi ve onun da İran edebiyatından ve Farsçadan getirdiği söylenir, benzetme olarak laleyi. Lale bizde olgunlaşmış bir çiçek ve lale üzerine bir devir var. Hani başlı başına konuşulması gerekir lale devrinin, evet, ve edebiyatının. Ama
bizim tarihimizde birazcık konuştuk.
Doğru haklısınız, haberdarım. Yani lalenin özelliği şu... Öyle bir debdebe ve doğru kelime sanırım şatafat olabilir. Öyle bir dönemin sembolü ki 16. yüzyılın sembolü zaten lale. Yani hani gülün bütün o ihtişamına rağmen lale belli bir dönem içerisinde zenginliğin ve kendi içerisinde de çeşitli kültürlerde de yer bulmuş bir çiçek. İçindeki o kara lekeleri vardır, lalenin siyah lekeleri. Örneğin bir rivayet o ki Hazreti İsa çarmıha gerildiği zaman gözyaşı döken Hazreti Meryem'in gözyaşlarıyla yanmış lale. Hani her kültürde de böyle karşılığı olan, dolayısıyla kültürden kültüre geçebilen bir çiçek. Ve o yüzden de çok sembolleşmiş. Güle dönecek olursak, gülün özelliği aslında klasik Türk şiirinde en çok bahsedilmesi gereken haliyle gül. Temel olarak gül bülbülden yola çıkarsak sevilen demek gül.
Evet.
Aşık olunan gül. Biraz nazlı ve yetiştirilmesi için emek verilmesi gereken bir çiçek ve bülbül hep ona aşık. Bülbülün sesinin güzelliğinin gül koklamasından geldiğini söyleyenler bile var. Hançeresini, çenesini güle dayayıp gül koklayarak sabah gün doğumunda. Bülbül öyle şakırmış, öyle söyleniyor. Fakat bülbül hep aşık olan, yetişmeye çalışan, layık olmaya çalışan. Hani şu Türk sanat müziği eserinde de vardır ya.
Keşke, bülbül güle.
Gül yağına eller sürünür, çatlasa bülbül, bülbül der. Hani bülbül hep uzaktan aşık olan.
Bülbül güle, gül bülbüle hatta.
Evet, evet. Kavuşulması mümkün olmayan aşkların sevileni gül.
Evet.
O yüzden pek çok beyit de geçiyor. Lale ve Gül'ün arkasından tabii bahsetmemiz gerek. Sayfa sesi için özür dilerim ama dediğim gibi sayfalarca çalışma var.
Evet.
Lale ve Gül'ün arkasından bahsetmemiz gerek ki Sümbül, biraz önce söylemiştim, ikinci çiçek bizim kültürümüzün gönderdiği. Sümbül'ün bir özelliği var. Kokusu ve o tomurcuk tomurcuk hali dolayısıyla saça çok benzetilmiş, sevgili saçına. Yine sevgili saçına benzetildiği için klasik edebiyatta bulunan, bugün reyhan ya da fesleğen dediğimiz çiçek var. Ve bir de yasemin var sevgili saçına benzetilen. Çünkü yasemin biraz sarmaşık türü, dolanan bir çiçek.
Bunların
olduğu
kokuları
için
da hep çok güzeldir ama, evet, değil mi? Yani saça benzetilmesinin belki, evet, de, evet, bir nedeni de bu olabilir.
Hatta
mi?
Şöyle bir zarif ifade var. Fesleğen hemen hemen hepimiz görmüşüzdür. Evet. Hani fesleğeni şöyle elinizle karıştırdığınızda kokusunu
koku
havaya verir.
Ve elinizde kalır.
Yasemin de öyle, kokusunu havaya veren çiçeklerden. Sevgilinin saçından, saçını savuruşundan gelen kokunun çiçeklere benzetilmesinden doğuyor bu semboller. En çok bunlar benzetilmiş. Aşağı benzetilen bir de menekşe var ki bahsetmemiz gerek. Boynu büküklüğü, kırılganlığı ama kökünün dayanıklı olması dolayısıyla da hep aşık olana benzetilmiş menekşe.
Ay ne güzel. Çok güzel tabii. Daha ne çiçeklerimiz var.
Evet.
Edebiyatımıza konu olmuş. Anlamı çok büyük ama süremizin sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben
sevgili
teşekkür
Elif Erna Kutlat. Haftaya yine birlikteyiz. Yine güzel sohbetinizi dinlemek üzere.
Sağ ol.
Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlatay'a teşekkür ediyoruz. Sizlere de teşekkür ediyoruz. Bugün de bizlerle oldunuz. Sağ olun. Yarın 15 haberleri sonrasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hayatın Sesleri.